Tamam. Şimdi başladık mı?
Evet.
Saçımı falan şey yap. Saçımı kapatmak açmak istiyor musun?
Evet.
Yani hiç olmazsa saçımı kaşırken başlamıyorum. Tamam. Onlar arka arkaya mı geliyor? Ayrı dosyalar mı?
Arka arkaya.
Kesiliyor mu? Tamam. Kesiliyorsa iyi, kesilmiyorsa yararlı olmayacak. Tamam. Yargıya tasın, kavram falan. Şimdi belki de buraya metin hazırlamak daha iyi olacak. Şey için. Düzgün daha şey, başlara başlangıç için. Yani bir özet, ana hatlar falan. Tamam. O zaman şimdi tasımı inceleyeceğiz. Aslında bu ilk şeyimiz değil mi? İncelememiz. Tasım üzerinde. İlk incelememiz. Dolayısıyla sadece ana hatları yakalamaya çalışacağız ve daha önceki bölümlerle bağlantıyı kurmaya çalışacağız. Şimdi iyi konsantre olun çünkü gerçekten şey, Hegel'in tasımı çözümlemesi insanların normal olarak tasımdan anladıkları şeye hiç benzemiyor ve hala da insanlar tasım konusunda ne yaptıklarını bilmiyorlar ve şimdi eğer bu çalışmanın daha ileri aşamalarında şey göreceğiz, bu sembolik mantık ve de buna benzer, ona benzer daha başka o Frege'nin başlattığı şeyleri, önermeler mantığı falan türünde şeyleri tasımla onun ilişkisini kuracağız. Çünkü hepsi onların tasımın şeyine bağlı. Tasımın varyasyonlarına bağlı. Ve o son şeylerin, o biçimlerin tasım, o geleneksel tasım anlayışına bağlı olup olmadığını da çıkaracağız. O yüzden bu iş biraz uzun sürecek. Şimdi bir kere tasımı incelerken şeydi değil mi? Kavramın pardon, yargının bir yargının Hegel'in sisteminde tasım yargıdan sonra geliyor. Dolayısıyla yargının çok iyi anlaşılması ya da anlaşılması gerekiyor tasımı anlayabilmek için. Ve yargı henüz tam olarak anlaşılmış değil. Yani bunun biraz tuhaf bir şey var. Durum var yani şu an dönemimizde. Hegel bu konuda bir bakıma şey gibi, ana hatları çok iyi görüyor, asıl işin özünü görüyor ama açımlama, sunduğu açımlama o özü anlatmada çok başarılı gibi görünmüyor.
Yargı için.
Yargı için, dolayısıyla tasım içinde. Yani onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Aslında şey, sorunun formülasyonu ve çözümü kolay görünüyor. Ama açımlaması gerçekten zor. Yani Hegel tasımın yargılardan oluştuğunu düşünmüyor örneğin. En basitinden onu söyleyelim. Ama şeye baktığınız zaman, geleneksel tasım incelemelerine baktığınız zaman şey gibi görünüyor. Tasım yargılardan, yalnızca yargılardan oluşuyor ve dolayısıyla yani Hegel'in çözümlemesinden farklı bir şey ortaya çıkıyor. Hegel'in çözümlemesi nasıl? Hegel'in çözümlemesi tasımın momentlerinin kavramlar olduğunu kabul ediyor. Yargılar değil ama kavramlar. Yakaladık değil mi ilk şeyi, noktayı? Yani şimdi kavrama baktığımız zaman kavramın kendisi tikel ve evrensel olarak ayrışıyor. Yargıya geldiğimiz zaman yargı tekilin ve evrenselin ilk biçimi açısından tekilin ve evrenselin bağıntısı olarak görünüyor Hegel'de. Tasıma geldiğimiz zaman tasım da şey, yargıdan farklı olarak tekilin ve evrenselin bağıntısı olarak görünüyor. Yani şama çizersek en azından gözümüz önünde durması için şöyle bir şey olacak. Şimdi kavram, bunlar tür gibi. Hegel bunların tür olabileceğini, tür olarak anlayabileceğini söylüyor. Sırayla yazmıyorum. Burada kavramın ikileri. Evrensel diyelim. Yargı, genel biçimini alıyoruz. Tekil. Türkçedeki sırayı şey yapalım, karıştıralım. Koşaç, evrensel ve tasıma geldiğimiz zaman yine onun en yalın ilk biçimine alırsak Şöyle bir şey var. Çözümleme var. Görünüyor mu onlar? Daha iyi mi?
Şimdi yargıda ayrım içeriye düşüyordu. Yani burada tasımla birlikte tekrar biçime mi düşüyor ayrım? Yani tekil tiker...
Şimdi ayrımın biçim ve içerik anlatımlarını Hegel şey için kullanıyor. Şu yazdığım formülasyonlar biçim. Yani tasımın biçimi tekil, tikel ve evrensel arasındaki bağlantı. Ama içerik dediğimiz zaman tekil yerine bir somut özne alacağız. Diyeceğiz ki bu resim ya da bu meyve ya da bu insan. Yani içerik şey, işte bu gül, Hegel'in örneği Asgari'deki, kırmızıdır ve öyleyse renklidir. Bu bir tasım. Şimdi tasımı niye kullanıyor insanlar ya da yargıyı niye kullanıyorlar? Şimdi Hegel'in şeyi var, yine biraz şey geliyor, soru işareti yaratan bir şey var. Her şey yargıdır. Her şey tasımdır. Ya bunlar sanki yargı tasımdır gibi de anlaşılabilecek. Her şeyin tasım olması çok daha kolay anlaşılabilir gibi görünüyor. Bu üç momentin bulunmasından ötürü ama her şeyin yargı olması, yani şimdi bir
yargı
gül, bir gül,
tasım mı?
Bir gül yargı mıdır? Yani gül kırmızıdır dediğimiz zaman bir yargıda bulunmuş oluyoruz. Burada iki tane momentin ilişkisi ya da iki kavram momentinin ilişkisi var. Ve üçüncüsü boş. Yani şimdi şeye dikkat edin, yargıda kavramın ikiye bölünmesi var. Üçe bölünmesi diye bir şey değil ama ikiye bölünmesi var. Yargıda tekil ve evrensel var, biçim olarak yargıda. Tekenlerde...
Tasım da galiba aynı şeyi yapacak.
Tasımda üçü birden bulunuyor. Tasımda tamamlanmış, koşaç dolduruluyor diyor. Hatırlarsınız. Yani şu yargıda boş. Burada gel duruyor. Bu bir bakıma dolu. Yani koşaçın doldurulmuş biçimi. Şimdi koşaç şeyi her üçünün de üçlenmesini sağlayan, yani koşaç olmasa şu tablodaki simetri bozulacak. Yani bu her bir üç bölümden oluşuyor, dikkat ediyorsunuz.
Yargı üçlü.
Ama yargı tuhaf. Yargı, yani insanlar yargı, yargı çok eksik bir şey. Bir gül kırmızıdır demek aslında hemen hemen hiçbir şey söylememek. Çünkü ne gül kırmızı, çünkü gül güldür, ne de gül yalnızca kırmızıdır. Gül aynı zamanda kokuludur vesaire vesaire. Yani yargı, insanlar yargılarla iletişime girdikleri zaman iletişim kurmaları olanaksız ya da anlamsız. Çünkü söyledikleri her şey yanlış ve yetersiz. Yargı şey, hiç kullanılmaması gereken bir şey gibi görünüyor. Çünkü yargının gerçek olma olanağı yok.
Gerçek felsefeciler ne diyor yargı için?
Başka felsefe, Bertrand Russell şey diyor, Aristoteles önermeyi yanlış anladı diyor. Özen ve yüklemden oluşur diyor Aristoteles. Bildiğim o, Bertrand Russell Aristoteles'i düzeltiyor. Önerme özen ve yüklemden oluşmaz diyor. Daha başka şeyler de vardır diyor. O önermeyle kendine özgü bir şey anlıyor ve şey gibi, yani modernist düşünürler, Picasso gibi, yani daha önceki klasik biçimin bozulması gerektiğini düşünüyor ve bozmaya çalışıyor. Yani özne ve yüklemden oluşmuyorsa neden oluşuyor? Eğer bağlaç getiriliyorsa araya, o yüklemin şeyini bozmaz, yüklem karakterini bozmaz. Yani bir gül kırmızıdır ve kokuludur diyebiliriz pekala. Ayrıca şey yargı var, ayrık yargı var. Ayrık yargıda ya ya da ile ayrılan şey hem de ile birleştiriliyor biliyorsunuz. Yani yüklem bir tek blok bir parçadan oluşmuyor şeyde de, klasik felsefede. Neye geldi? Aristoteles'te. yargı ne işe yarıyor? Yani gerçekten zor yargının ne işe yaradığını çıkarmak.
Yani yargının tam
sanki yargı olması daha iyi, yaşam daha iyi olacak
olmasa
gibi.
Olmasa oluyor mu? Yani Yani tasıma zaten olmuyor. Yargıyla ulaşılmıyor mu?
Olmuyor. Yargı kavramdan geliyor. Yani yargı kavramın bir fonksiyonu. Çünkü kavram tekil, tikel ve evrensel momentlere ayrılıyor. Yani şimdi şeye tekrar dönmeyelim. Kavramın ayrışmasına, kavramın diyalektiğine. Onu kabul edelim. Evrensel. Evrensel kendinde tikel ve dolaylı. Dolayısıyla tikel de kavramın bir momenti ve ikisinin birliği tekil. Kavramda 3 tane moment var. O 3 momentin ilişkileri ilkin yargı biçimini alıyor. Yani yargıda o momentlerden ikisi kendini gösteriyor, üçüncüsü boş kalıyor. Koşaç niye giriyor yargıya? Ya da önermeye. Yani yargı ve önerme aynı biçimsel yapıyı taşıyor. Yargıyı ve önermeyi ayırt eden şey yüklemin evrenselliği. Yani yüklem evrensel olduğu zaman önerme yargıya dönüşüyordu. Eğer evet. Aristoteles şu tarihte doğdu dediğim zaman o Russell'ın anlamadığı yüklemlerden biri. Russell onu yüklem diye kabul etmiyor.
Ya da o tekil bir şey. O da tikel evet. Bir şey oluyor. Yani o evrensel olmuyor.
O tekil oluyor ya da tikel oluyor. Özel bir durum oluyor. Yani şu tarihte doğdu. Şu 50. olimpiyatta doğdu. Bu evrensel. Dolayısıyla o bir önerme. Şey değil. Yargı değil. Ama koşaç nereden geliyor? Esas şeyimiz oydu. Koşaç, şimdi Koşaç'ın Hegel'in söylediği şeyler ve sanırım yetersiz kalan şeyler şunlar. Koşaç özdeşliktir, tamam doğru. Koşaç özne ve yüklemi şey yapıyor, özdeş yapıyor. Yani ikisinin özdeşliği Koşaç'ta bulunuyor. Eğer Koşaç'ı kaldırırsak
birbirlerine değmeden.
İki tane kelime olarak olmuyor.
Özne mi? Bir dakika, özne ve yüklem de olmuyor. Şunlara iyi konsantre
olun. Hem özne hem yüklem mi oluyor?
Hiçbir şey. Koşaç özneyi özne, yüklemi de yüklem yapan fonksiyon, öyle diyebiliriz. Yani yargıda özne ve yüklem diye dil bilgisi açısından düşünürsek, özneyi ve yüklemi ya da kavramsal olarak düşünelim, tekili ve evrenseli, tekil ve evrensel yapan, tekili tekil yapan, evrenseli evrensel yapan yine Koşaç. Çünkü yani ikisi de evrensel olarak alınabilir.
Çünkü özne de, onlar özne de, yüklem evet. De hem tekil, hem tikel, hem evrensel evet. Olan. Evet. Onları o ayrıma yani şeye belirlenime koyan Koşaç. O Koşaç.
Yani o dir, oradaki dir ya da varlık denen şey. O özneyi özne yapıyor, yüklemi yüklem yapıyor. Tekili tekil yapıyor, evrenseli evrensel yapıyor. Ve o Koşaç aynı zamanda tikeli de tikel yapıyor. Yani tikel evrensel. Evet. Tikel evrenseldir deniyor mesela şey yargı, yansıma yargısında ya da
Koşaç hem özdeşleştiren vesaire. Hem de aslında ayıran değil mi orada?
Koşaç şimdi
varlıkla özü birleştiren şey değil mi aslında Koşaç orada?
Varlık ve öz nereden gelecek?
Yani
çünkü evrenseli özlemiyoruz. Evrenseli özlemiyoruz.
Efendim?
Evrenseli özlemiyoruz. Yani, Koşaç varlık ayrıca.
Evet, aynı zamanda hem varlık ama aynı zamanda da öz. Çünkü hem içeriği hem şeyi kapsıyor. Çünkü hem özne hem nesne.
Devam et.
Yani şu anlamda düşünmeye çalışıyorum. Ben hep düşünceyle ilerlemeye çalıştığım için. Yani onu kavramı fark eden özne
evet.
Nesne ile bir.
Şimdi Koşaç'ın öz olduğu konusu önemli bir konu. Ama öyle bir şey yok şeyde. Yani Hegel'in yazılarında öyle bir şey denmiyor.
Ama öz Koşaç,
ve, varlık. Dir.
Öz ve yani öz dir, dir anlatılan. Varlık ve özün bir arada olduğunu gösteren bir durum Koşaç.
Bak Koşaç'ı düşünelim. Güzel. Şimdi buradan ne yarar çıkarabiliriz? Koşaç'a baktığımız zaman Koşaç dirden oluşuyor. Ya da dirin kiplerinden oluşuyor. Yani dirin kipleri yine Hegel'in orada girmediği bir konu ama şey olabilir yani zamanla ilgili olarak düşünülebilir. Onlara da
içerikle
onlara
ilgili,
da girmeyelim.
İçerikle ilgili olabilir.
Onlara içerikle
ilişkileriyle
Koşaç'a bakalım. Koşaç'ta diri görüyoruz ve dir varlığı anlatıyor. Yani olmaktan geliyor. Evet. Etimoloji bunu göstermiyor şeyde, Türkçe'de. İngilizce'de biraz, İngilizce'de göstermiyor. Yani be, to be'den being'e geçmek Türkçe'de olduğu gibi.
Evet.
bir parça benzerlik var sanki. Yani tam o da çakışmıyor. Çünkü olmaktan, yani Türkçe'de olmak var, varlık var, bir de dir var. Üç ayrı anlatım var.
Vardır gibi.
Şimdi o da başka bir problem. Yani varlığın bir kere daha koşaçla yüklenmesinin anlamı ne? Türkçe bir de onu yapıyor. İngilizce'de şey yok. Vardır gibi bir anlatım görünmüyor. Çünkü var diri inliyor. Dir, iki tane dir gibi bir şey oluyor. Koşaçta varlık olduğu için koşaç özle ilgili bir şey taşımıyor. Yani özde yansıma gerekecek ama varlıkta yansıma yok. Koşaç yansımalı, kendi içinde yansımalı bir şey değil. Koşaç henüz ortadan kaldırılmış bir koşaç da değil. O yüzden özü karıştırmayalım oraya. Yani
hayır, tasıma geçebilmek adına bunu söylüyorum. Yani tasım da varlık ve öz kısmı, yani dolan kısım, oradaki o koşaçtaki o dolu olan, tikelleştiren şey aslında oradaki özünün ortaya konması ile tasım olmuyor mu?
Yani onu Hegel'in o geçişi nasıl yaptığını bir inceleyip oradan göstermemiz gerekiyor. Böyle bir şey var. Ya da eğer biz Hegel'in bir eksiğini tamamlama durumundaysak, o zaman onu da çok iyi formüle etmemiz gerekecek. Şimdi burada koşaç için Hegel'in söylediği, sık sık söylediği şey, onun boş olduğu, varlık olduğu ve ama aynı zamanda anlaşılır ve net şeyler de var. Koşaç orada işte özne ve yüklemi önermenin öğeleri olarak belirleyen şey. Yani çünkü şimdi ben gül ve kırmızı dediğim zaman bunlar koşaç olmadıkça, bunlar ikisi de evrensel ya da ikisi de tekil.
Ya da ikisi de tekil.
Ve neyi özne diyebilirim onlara, neyi yüklem diyebilirim. Ama koşaç onları bağladığı zaman birisi bir anda özne karakterini kazanıyor, öteki yüklem. Ve o zaman koşaç özne ve yüklemin birliği denebilir koşaça. Yani en azından şey. Şimdi şöyle bir şey var. Onu da Türkçeden bir yerde şey, yani bir bonus gibi bir şey bu. Mesela burada bir örnek var. Tasım örneği var. Gaius ile ilgili. Tüm insanlar ölümlüdür. Gaius insandır. Öyleyse ölümlüdür. Ölümlüdür bir önerme. Ya da yargı. Neden? Çünkü
yargı.
Orada şey var. Tekil özne var. Gaius var. Ama ölümlüdür anlatımı şeyi göstermiyor. Başka Avrupa dillerinde de var. Ama yani Fransa'da o özne belirtilmeden ölümlüdür diyebiliriz değil mi?
Nasıl?
He is mortal. İngilizce'de şey gerekiyor. Özne, adıl gerekiyor. He gerekiyor. Is mortal yeterli değil. Ama Türkçe'de yeterli.
Fransızca'da da yeterli.
Evet, Fransızca'da da yeterli. Orada şey var.
Yeterli
değil. He? Mortal? Mortal. Ölümlüdür.
Ama yani
sürü olması
lazım.
He, o anlatımda gerekiyor. Çünkü orada koşaç konacak. Ama yürüyor dendiği zaman orada özne gerekmiyor. Ya açık özne şey ya da açık adıl konuşuyor. Denir. Denir şey olur mu? Öznesiz anlatılabilir mi? Adılsız.
Yok,
ben söyleyeyim.
Yok.
Orada da gerekiyor özellikle. Evet. Esist, gesakt gibi bir şey. Yani o zaman şimdi şey, özne ve yüklem. Koşaç'ın karakteri için bunları bilmemiz çok özel. Yani özne ve yüklem belirlenimini yapıyor. Aynı zamanda tekil ve tikeli ayırt ediyor koşaç. Ve koşaç'ın o işi nasıl yaptığını açıklamak ayrı, ayrı bir betimleme konusu. Ayrı bir sanat yapıtı. Yani bir deneyin eğer zamanınız olursa. Koşaç nasıl oluyor da özneyi, özne yüklemi yüklem yapıyor. Tekil ve evrenseli birleştiriyor. Ama burada kavram tamamlanmamış ya da doymamış kalıyor. Yani kavramın kendisi şey değil, böyle unsaturé, doymamış asitler, bazlar falan olur ya, öyle bir durumda.
Yargıda.
Yargıda. Tasımda o doygunluk kazanılıyor çünkü tasımda şey yok.
Üç momente giriyor kavramın.
Momente giriyor. Şimdi tasımla ilgili şeyler
yargı,
var.
Yargı, çünkü yargıda ulaşmamış olabilir ama kavram yargısıysa
evet.
Yargının kendisi de kavram yargısında ulaşmış oluyor mu dediğiniz noktaya?
Kavram yargısında yargının
çok kapalı ulaşmış oluyor.
Yargının yani. Şeyi var. Kavramla olgusallık arasında bir birlik kurması gerekiyor ve yani yargının gerçek olması ya da doğru olması gibi bir şey var. Durum var değil mi? Yani yargının gerçekliğini ölçebiliyoruz ya da sorgulayabiliyoruz. Yani bu söylediğin şey doğru mu? Doğru değil ama kavramın yargısında ya da şeyde o son bir en son yargıda orada kavram ve olgusallığın birleşmesi sağlanıyor.
Şeye benziyor biçimsel olarak, yani benziyor değil zaten öyledir herhalde. Kavram bölümü analitik, diyalektik yargı, diyalektik geçiş,
evet.
Kurgu kapı tasım.
Tabii.
Yani diyalektik için iki kapı gerekecek.
Doğru. Yani güzel. Bunları şu an en azından sağlam önermeler olarak kendimiz kabul edebiliriz. Yani orada, o zaman onu gösterelim burada. Yani şu analitik, şimdi bunlar şeye bağlı. Ege'nin anlatımları. Buna analitik diyeceğiz, kırmızı yazacak daha iyi görünüyor. Ya da allak, eğer buna itiraz edilirse, anlat diyebiliriz. Bu diyalektik ve kurgu.
Yani yürüte.
Yani ussal olan. Ussal olan her şey kurguludur. Bu tasımın ussallığını vurguluyor. Felektisyen Seyger. Yani yargı sanki ussal değil ama tasım ussal. Çünkü yargı eksik. Bir şey oluyor mu? Yani çok yavaş ilerliyoruz. Çok az şey kazanıyoruz ama en azından kazandıklarımızın sağlam olması gerekiyor ki. Evet, kullanabilirim. Yani sonradan bu düzeyin çok ötesine geçeceğiz ve ama burasının sağlam olması önemli. Ustal her şey bir tasımdır. Tasım böyle tam olarak koyulmuş kavramdır. Buna göre ustal olandır. Tasım ustal olandır. Tasım kavramın kendini kavramın yargıda yeniden kuruluşu olarak ve böylelikle ikisinin birliği ve gerçekliği olarak göstermiştir. Yani tasım, kavram ve yargının gerçekliği. İkisi de gerçek değil. Bunları kendi başlarına düşündükleri zaman ikisi de eksik. Biri analitik, öteki diyalektik. Tasım onların kurgul birlikleri. Ve örneğin Hegel geleneksel tasım anlayışına dedim ya, onu kabul etmiyor. Orada tasımda orta terim diye bir şey var biliyorsunuz. Birinci terim, orta terim ve ikinci terim diyebiliriz. Bu adlar karıştırmasın. Birinci öncül, ikinci öncül, vargı da diyebiliriz. Birinci terim, medius terminus ya da orta terim, dolaylı kılıcı terim, var ya da vargı diyebiliriz.
Terlus bir insandır. Orta terim değil mi? Bütün insanlar ölümlüdür. Terlus bir insandır, orta terim oluyor.
Evet.
Öyleyse ölümlüdür.
Orta terim diyor, uzaysal tasarımdan alınır. Niye? Çünkü ortada duruyor. Ve uzaysal tasarımdan almanın mantıksal hiçbir değeri yok.
Her zaman tikel mi orta?
Yani aslında hepsi orta terim olabilir. O anlama geliyor. Yani vargı ve şimdi tasımların içeriğine girdiğimiz zaman tasımın ne işe yaradığını ve ne için kullanılabileceğini daha iyi göreceğiz. Çünkü tasım şey gibi, sofizmin şeyi gibi, özellikle biçimsel tasım, sofizmin silahı gibi bir şey. Tasımla tanıtlanamayacak hiçbir şey yok. Yani bir tasım kurun. Örneğin insan ussal bir varlıktır. Tayyip bir insandır. Öyleyse Tayyip ussaldır.
Doğru da. Tabii,
kesinlikle buna hiç kimse şey yapamaz, itiraz edemez değil mi? Bu bir tasım.
Yanlış.
Yanlış.
Biçimsel olarak
doğru. Biçimsel olarak doğru. O zaman içeriğine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla tasım şey, biçim olarak...
Hı?
Evet.
Biçimsel
olarak bu. Tek iltikal ve evrensel. Bunlar yargı değil diyor Hegel. Yani klasik geleneksel tasım diyelim. Klasik tasım dediğimiz zaman şeyi alacağız. Aristoteles ve Hegel'deki tasım anlayışını. Şimdi geleneksel tasımda tasım yargılardan oluşuyor. Üç tane yargıdan oluşuyor. Yani insan ussal bir varlıktır dediğimiz zaman bu bir şey. Tasımın öncülü olacak. Bu bir yargı. Değil mi? Orta terim işte şey Erdoğan şeydir. insandır. Bu orta terim oldu. Medius terminus. Ve o büyük öncül orta terimle birleşince vargı olarak beklenmeyen bir sonuç getiriyor. Evet.
Şey güzeldi bu kedi, biliyor musunuz onu siz?
Söyle.
Kedi senin annen mi diyor? Yok, nasıl benim annem olur diyor. Peki bu kedi senin mi diyor? Benim diyor. Evet. Peki bu kedinin yavrusu ama annem mi diyor? Anne diyor. Senin annen işte diyor.
Nasıl anlamadım? Bir daha söyleyeyim.
Evde bir kedi var.
Büyük öncülü söyle.
Büyük öncülü bilmiyorum ben. Şimdi bu kedi senin annen mi diyor?
Değil.
Kedi annem olur mu diyor. Peki evet. Kedi senin mi diyor?
Evet.
Benim diyor.
Evet.
Peki kedi anne mi diyor? Anne diyor. Demek senin annen kedi.
Aa, bu şey kelime oyunu.
Kelime oyunu, evet.
Kelime oyunu.
Hem senin hem de anne. Senin evet. Annen. Mantıksal birleşim değil.
Onu şeyler yapıyorlar. Pre-Sokratikler yapıyorlar.
Sofistler yapıyorlar.
Sofistler, yani orada şey var. tamam, anladım. O tür kelime oyunları. Eristik de değil, o şeyler var. Ön Sokratikler de var, yani o şeyde. Orada çok daha enteresan şeyler var. O tür sözcük oyunlarından. Ama o şey değil, tasım değil. Yani tasımda, şimdi tasımda o yargı ve kavram, yani Hegel dediğimiz gibi bu yargılardan oluşuyor olarak kabul etmiyor şeyi, tasını. Kavramın momentlerinden oluşuyor olarak kabul ediyor. Çünkü ussal her şey bir tasımdır. Her şeyde evrensellik, tikellik ve tekillik bir arada bulunuyor. Hegel'in düşündüğü şey büyük olasılıkla bu. Şu an çok emin olarak söyleyemiyoruz bunu. Yani tasım çalışmasının şeyindeyiz, şu an başındayız. Ona dikkat edelim. O zaman her şey yargılardan oluşur diyemeyecek. Yani her şey tasımdır dendiği zaman her şey yargılardan oluşur. Her şeyin birinci öncülü, ikinci öncülü, üçüncü öncülü vardır ya da vargısı vardır falan demek istemiyor. Ona dikkat edelim. Yani o yargı yerine kavramı doğrudan doğruya, kavram momentini aldığı zaman ne yapmak istiyor? Yani, ne demek istiyor? Şimdi belirli varlık tasımı buna incelerken epeyce öğretici oluyor. Onu ince, yani Hegel'le birlikte inceleyelim. Şimdi tasımın birinci betisi benim buraya yazdığım şey gibi. Tekil ve evrensel. Tasımın birinci betisi. Bunları yargı diye alalım. Ya da tekil tikel ve evrensel diye. Yani iki durumda da acaba bir şey var mı? Bir bağdaşma var mı? Ona bakalım. Şimdi burada tasımda bu üçünün anlamı şu. Tekil ve evrensel kendileri doğrudan birleşemiyorlar. Tampon, bir aracı, tikel yoluyla birleşebiliyorlar. Yani şeyi, önceki örneğimizde Erdoğan'ın ussal olduğunu ancak orta terim gösteriyor. Yani insan Erdoğan ussal bir varlıktır. Dan şeye sıçrayamıyoruz. Erdoğan ussaldır, vargısına sıçrayamıyoruz.
Erdoğan insan olması gerekiyor.
Erdoğan insan olması gerekiyor.
Ama o zaman bu yargıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Daha önceki
söyle.
Yargı. Yani yargıda tikelin veya tekilin evrensele gidişi böyle değil.
Evet.
Buradaki gibi değil.
Nasıl?
Yani onun direkt tekili
evrensele. Orada koşaç var.
Tekili evrensele.
Koşaç yapıyor.
Koşaçlar.
İşte koşaç burada, ve burada o medius terminus aynı işi üstleniyor. Yani yargıda koşaç.
Önemli bir eleman.
Tabii yargıda koşaçın yaptığı şeyi. Burada orta terim, dolaylı kılıç terim ya da medius terminus yapıyor.
Şey de tasım değil mi? O özdeşlik ilkesi A eşit B, B eşit C, B eşit A eşit C'dir. O da bir tasım.
O da bir tasıma benziyor, evet. matematiksel tasım var. Ona geleceğiz. O dolaylı tasımın dördüncü bölümü. Şimdi burada tasımın mantığını inceleyelim o zaman. Yani Hegel'in yaptığı şey o. Tekil, tikel ve evrensel. Şimdi bunlar anlamsız, o kadar kolay değil değil mi? Yani tasımın nasıl işlediğini görüyoruz, kolayca görüyoruz. Filanca ussal varlıktır, o ussal varlık, insanlar ussal falan filan. Yani biraz önce verdiğimiz örnek, orada tasımı çocuklar da yapabiliyor. Yani çok zor bir şey değil ve tasımı...
Dışsallığıyla yapar ve ama oradaki şeyi görmek, kurgulu görmek
evet,
ayrı bir şey.
Bir ilk durumda olduğu gibi. Çocuklar evet. Sıfatları ve adları gayet güzel bir şekilde birleştiriyorlar ama birleştirdikleri şeyin sıfat ve ad olduklarını bilmiyorlar. Bütün çekimleri gayet güzel bir şekilde yapıyorlar ama eylem çekimlerini. Ama onların eylem olduğunu ya da onların başında işte ilgeçlerin olabileceğini falan bunları bilmiyorlar. Ama dil bilgisi kurallarını çiğnemeden konuşuyorlar.
Çocuklara gitmeye gerek yok. Yani biz dil bilgisinde mesela ben anlat deseni söylemem yani. Ama konuşuyorum herhalde Türkçe.
Çocuklar dil bilgisinin varlığından da haberdar değiller. Yani... Ege'nin verdiği örnek sindirim yapmak için fizyoloji çalışmak gerekmiyor diyor. Yoksa eğer gerekli olsaydı insanlık var olmazdı vesaire. Şimdi tasının mantıksal bağıntıları, şimdi tekil, tikel ve evrensel öyleyse diyor yani şu alttaki şey, belirlediği içindeki tasının genel şemasıdır. Sayfa 511. Tekil...
Tikelin altına.
Tikelin altına. Şimdi onları şey yapalım, burada kısaca inceleyelim. Tekil, tikelin altına geliyor. Tikel daha geniş değil mi? Hı hı. Tekil tek, tikel birkaç olabiliyor diyor. Yani tekile karşı tikel bir evrensel gücünü taşıyor neyse. Bu sonuncusu, yani tikel ise evrenselin altına alınır. Bu da bunun altına alınıyor.
Çok güzel.
Şimdi şu bize inceleyelim şu fazla. Bu bunun altına... tikel ise evrenselin altına alınabiliyor. Buna göre tekil de evrenselin altına alınıyor. O zaman bu da evrenselin altına geliyor.
Bu da bir tasım.
O da bir tasım.
Hangisi?
Kendi yani, akıl yürütmesi de bir tasım gibi oldu.
Evet.
Tekil tikelin altına, tikel evrenselin altına giriyor.
Gibi.
Tekil de evrenselin altına giriyor.
Evet, kendisi tasımın uygulaması gibi oldu.
Evet.
Yani bir tasım gibi. Buna göre tekil de evrenselin altına alınır. Ya da tikel tekile, evrensel ise tikele ilintilidir. Tikel tekile, evrensel ise tikele. Burada bir ilintili var diyor, ilinti var diyor. Şu ilinti, şu da şuna ilinti. Buna göre evrensel de tekile ilintilidir. İlintiyi...
Tikel üzerinden kuruyor.
Şimdi,
orta terim.
Şurada altı alma var. Var. Bunları yargı bölümünde görmüş altı alma ve ilintilik.
Altı kademeli
şey. Son şeyi aldı mı? İlintiyi.
Son yarım dakikayı aldı.
Tamam. O zaman oradan tekrar şey yaparız. Görüntü alırsan oradan başlayalım. Bu sayfa 511'de. Açıldı mı? Formatsız mıymış?
Çok az değil mi sanki?
Tamam. İlinti ve alta almayı hatırlayın. İlinti... ilinti içerme gibi inherence şey Hegel'in kullandığı sözcük, Latince'den alınan bir sözcük. Inherence, subsistence, inherence. Subsistence kendi başına durma. Inherence.
İlinekle bir şey var mı?
Var tabii. İlinek tözün bir şeyi belirlenimi ya da tözle ilgili bir kavram. Şimdi burada altı alma ve ilinti bağıntıları var. Şuna kaldırayım, burada şu an gerekmiyor önce. Bu medium standing şey gidecek, onu belirteyim. Şuna medium standing. Şimdi, Hegel izleyelim. Bir yana göre, yani evrensele karşı tikel hüznedir. yan dediği şu tikel ve evrenseli aldığı zaman tikel öz nedir? Tekile karşı yüklemdir. Yani şimdi tikel buna karşı özne, buna karşı yüklem oluyor. Teki tikeldir diye yargıya, iki yargı çıkarırsam buradan bu hem özne hem de yüklem olabiliyor. Orta terim ve düz termus özne hem de yüklem olabiliyor. Onda iki belirlilik, bunlarda öyle bir durum yok. Bu her zaman özne olacak, bu her zaman yüklem olacak. Doğru mu? Yani bunlar mantıksal ayrımlar ve saltık olarak zorunlu olması gereken ayrımlar. Bu hem özne hem yüklem olabiliyor. Bu olamıyor. Bu da olamıyor. Onda yani ortadaki terimde, tikelde iki belirlilik birleşmiş olduğu için uçlar bu birlikleri yoluyla bir araya bağlanırlar. Uçlar dediği evrensel ve teki uçları. Bunların bağlayan şey bu aracı. Yani bu da güzel bir çözüm. Yani şey yapmıyor, doğrudan doğruya tekili ve tikeli buradaki gibi koşu açısına bağlamıyor.
Tabii.
Bu şey gibi, şöyle.
Bu kavramı olgusallaştırıyor dolayısıyla.
Evet, şu kesişme evet. Noktası, tikel. Söz tiken.
Tiken.
Bu onlara bizim bağlayan evet. Şey. Alın. Yine yalın bir mantık. Şimdi buna göre ya da ergo denen şey ya da öyleyse denen şey. Çünkü şurada dikkat ederseniz şey var. Ergo geliyor. Ya da öyleyse. Bu nereden geliyor? Koşaç'ın zorunlu. Şimdi bu biçimsel mi? Yani buradaki dir ya da şuradaki ergo. Yani bir daha söyleyeyim, ergo ya da ev öyleyse, eşit. Bunları karıştırmıyor bu yüzden. Şimdi bu nereden çıkıyor? Orada üç tane yargı olduğuna göre ya da üç kavram momenti olduğuna göre öyleyse denen şey dışsal. Dışsal, bir yanıyla dışsal. Gerçekten.
Buradaki özneyle şey arasında ki burada tikel tekrar özne durumuna geçiyor evrensele karşı. Evet. Özne durumunda. Yine o ikisinin bağını kuracak olan
evet.
Burada öyleyse.
Evet.
Veya
yani var bir şimdi bunlar dışsal adlandırmalar. Şu iki çizgiyle gösterdiğim şeyler.
Yani bunu öyleyse diyen düşünce bunu yapıyor sonuçta.
Evet.
Yani öyleyse diye bilen bir düşünce var ki o akışı sağlıyor.
Bunlar şey, dışsal. Şimdi burada evrenseli vargı olarak gösteren bir şey yok. Açık bir belirlilik yok. Ama üçüncü terim vargı oluyor. Vargı olmasını sağlayan belirlenim ise öyleyse. Yani biz bu tasım yapısı yerine, tasım atanlaması yerine vargılama da diyebiliriz. Vargı. Çünkü sonuçta elde edilen şey vargı.
Belirlenim sözcüğünü özellikle mi seçtiniz? Hangisini? Yani belirlenim sözcüğünü.
Belirlenim, moment
diyelim. Öyleyse moment belirlenimi yani özellikle de kullandınız.
Bu, vargı, burada bir şey. Almanca'da neydi o? Darum. Darum. Altsor, yani değişik bağlaçlar var. Bağlaç gibi görünüyor onlar, dil bilgisi açısından. Öyleyse sözcüğün ne anlama göre? Ne?
Ha?
Bağlaç mı?
Bağlaç da var. Bağlaç da var.
Tamam.
Therefore
bağlaç. Therefore gibi bir şey. Evet. Şimdi öyleyse ya da buna göre, bu yüzden falan
diye.
O halde pek çok şey seçilebilir. Önemli olan bunun vargıyı üretiyor olması. Yani bunu silersen, kullanmazsan vargıyı da kullanamam. İkisi şey.
Kopuyor.
Kopuyor, evet. Şimdi buna göre ya da öyleyse, yani bu sözcükler öyleyse bir şey, onun dolaylı kılınmış önerme olduğunun anlatımıdır. Dolaylı kılınmış önerme vargı. Yani vargı öylesinin arkasından gelen vargı dolaylı kılınmış önerme.
Öyleyse yerine dolayısıyla da diyebilirsiniz.
Tabii.
Dolaylı yani, belli olur.
O bile denemiyor, evet.
Demek gibi de
tabii. Ama diyor, bu buna göre, yani bu tırnak içinde, bu önermedeki dışsal bir belirlenim olarak görünmeyecektir. Bunu dışsal olarak görmeyeceğiz diyor. Yani vargıdaki dışsal bir belirlenim değil. Vargı yapan belirlenim. Eğer olmasa vargı olmayacak. Yani önerme yine olacak ama vargı karakterini kazanmayacak.
Ergo'dan bahsediyoruz
arada. Evet, öyle, ergo'dan. Sanki zeminini ve yerini yalnızca öznel derin düşüncede bulunuyormuş gibi, buluyormuş gibi. Yani yalnızca öznel derin düşüncenin bir uydurması değildir diyor. Buna göre. Tersine daha çok uçların kendilerinin doğasında temellenir. Uçların kendilerinin doğasında temellenir. Yani şunda ve şunda. Uçlar bunlar. Ara verme zamanımız gelmedi değil mi? Şimdi bunların bağımsız yalnızca soyutlayıcı derin düşünce uğruna ve onun yoluyla yine salt yargı ya da önemli olarak geçiyoruz. Ama gerçek bağlantıları terminus medius olarak koyulur. Şimdi devam edeyim. Öyleyse tekil evrenseldir. Yani öyleyse şu uçları bağlayan bir işlev kazanıyor. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Yani onu anlamak biraz zor. Bunun bir yargı olması salt özel bir durumdur. Vargının...
Yani dışsal olmadığını söylüyor işte. Tekrar ediyor.
Vargının bir yargı olması bir olduğunu. Özel durumdur.
Evet.
Başka şeyler...
Özel yani bir durum. Dışsal değil diyor. İşte çıkarsanmış bir durum gösteriyor.
Salt özel bir durumdur.
Çıkarsanmış bir durumu gösteriyor.
Şöyle devam ediyor. Tasımın anlamı tam olarak bunun salt bir yargı olmaması, işte salt koşarçalı boş bir yoluyla kurulu bir bağlantı olmaması ama belirli içerikli orta terim yoluyla kurulu bir bağlantı olmasıdır. Tasımın anlamı koşaç yoluyla, değil boş bir yoluyla bağlanan bir şey olmaması ama belirli içerikli orta terim yoluyla kurulu bir bağlantı olmasıdır. Zaten 511.
Özellik yani, belirli içerikli...
Bir de bakalım, öznellik nerede burada?
Evet, özel değildir diyor.
Öznellikten ne anlayacağız orada?
Öznellikten bir dışsal yargı gibi düşünebiliriz.
Özneye ait ne anlayacağız?
Nesnel, buradaki şimdi özel ve nesnel anlatımlarını şey gibi, yani öznel olduğu zaman bizim boş bir katkımız. Hı-hı. Ama nesnel olduğu zaman bunun doğasına ait şeklinde anlayacağız. Burada söylediği son tümce, tasımın anlamı tam olarak bunun, yani tasımın salt bir yargı, tasım salt bir yargı değildir diyor. Çünkü ya da işte salt koşarça da boş bir yoluyla kurulu bir bağlantı değildir diyor tasım. Tasım yapan şey oradaki medius terminus. Koşarç değil. Belirli, içerikli orta terim.
Öncüler belirliyor bir yerde. Yani tekil evet. Belirliyor. Ya var bir evresinde.
Öncül belirli ama öncül dediğimiz zaman zaten öteki terimi varsaymış oluyor muyuz? Onu demek istiyorum. Yani medius terminus olmadıkça öncülden bahsedebilir miyiz?
Klasik derslerde falan evet. Ben de eski yıllarda biliyorum da şey derlerdi. İşte öncüllerin bir zayıf, pardon, vargının gücü öncüllerin gücü kadardır. En zayıf öncüllerden hangisi zayıfsa vargının gücü de sağlamlığına ön olur derlerdi oradan.
Evet.
Yani bir yaklaşım yapmaz.
Olabilir. Yani öyle bir bağlantı söylenebilir. Eğer tanıtlama amacıyla, çünkü tasım tanıtlama amacıyla kullanılıyor ve eğer öncüller zayıfsa vargı da aynı zayıflığı taşımak zorunda.
Tasım ama vargı olur mu peki?
Yani mesela düşünün, bütün cisimler yere düşer. bütün cisimler güneşe düşer diye bir öncül aldığımız zaman ondan şey çıkacak. Dünya da cisim olduğuna göre dünya da güneşe düşecek. Şimdi eğer öncül güçlüyse vargı da güçlü olacak. Ama buradaki öncül şey çok güçlü değil. O zaman vargı da şey, yani dünyanın güneşe düşmesi vargısı da o zayıf olacak. Başka bir şey mi düşünüyorsun?
Yani Yani vargı nasıl ayırt olacak onu anlamadım.
Tamam, vargı öncül ve medius terminus dolayısıyla vargı, yani iki terimin ilişkisinden çıkan bir şey. Eğer bunu başka, daha başka bir şey hatırlayabiliyor musun bir şeyden? Yani bu sembolik mantıkla falan ilgili bir şey.
Yani yaklaşık gibi. Çünkü aklımda kalan bir şey.
Evet, yani öncül zayıfsa vargı da zayıftır. Başka bir imlem yoksa söylediğim şey. Öncül, yani zayıf bir öncül. Çünkü
potansiyel olarak neyi içeriyorsa ve potansiyelinde ne varsa sonuçta dışarıya vurulan da budur.
Evet.
Eğer içerik
zayıfsa
yansıyan da
kayıp olacak. Bir nevi öncülün ölçüsü mü olur diyor, yani derecesi mi olur?
Olur. Yani olasılıktan söz edilebiliriz o anda. Ya da yanlış. Mesela şimdi Hegel şey diyor. Bu duvar sarıyla boyandı. Öyleyse duvar sarıdır. Şimdi böyle bir çıkarsama yapılabilir mi?
Yapayım.
Çok kuvvetli gibi görünüyor. Ama değil. Çünkü bu bora, duvar sarıyla boyanmadan
altında
önce...
Altında da yeşil, mavi varsa...
Altında mavi varsa...
Yeşil renk
o zaman evet, yani mavinin üzerine sarı boyanmış...
Biraz önceki kelime oyunu gibi bir şey bu yani.
Hayır bu...
Ne olmadı?
Bu kelime oyunu gibi gelmiyor bana. Yani çünkü olgu olarak
doğru. Burada ama sanki birinci terimi yani şeyi tikeli başa aldı gibi burada.
O zaman biraz daha okuyalım, onlara geleceğiz galiba.
Peki bir bilinç olarak düşünsek. Yani bir bilincin ifade ettiği bir yargı biçimi var. Tamam mı? Bu bilincin şeyi ne kadarsa kapasitesi, açılmışlığı ne kadarsa bunun ulaştığı sonuç da bu ölçüde olacaktır.
Evet.
Yani elindeki veriler, devlet nedir dediğin zaman bir bilinç der ki devlet şudur. Ama devletin gerçek bağıntılarını kurmuş bir bilinç daha farklı bir
zayıflık
şey gösteriyor.
Bilgi yok.
Tamam, onu çözdük. Şimdi nerede kaldık? Buram bir şey diyecekti.
Yok.
Tamam. Şimdi burada içeriğe gelmeden önce bir şey daha var. 512. sayfada. Bu yalıtılmış önermeyi bu yalıtılmış önermeler yoluyla ilerleyen tasınlama öznel biçimden başka bir şey değildir. Vesaire. Geçelim. Tüm şeyler birer tasımdır diyor burada. Ama bu hiç kuşkusuz üç önermeden oluşan bir bütün değildir. Yani tüm şeyler birer tasımdır ama tüm şeyler üç önermeden oluşan bütünler değillerdir. Ve burada tasımın yapısında önermelerin ya da yargıların yeri nedir? O soru ortada kalıyor. Şimdi dolaysız tasım diyor Hegel, bu ilk tasım bitbetisine ya da ilk önce onu inceliyor. Buradaki belirlenimlerde dolaysızdır. Tasım bu düzeyde nitel tasım olarak görülebilir. Nitel tasım. Yargıda da ilkin dolaysız yargı ya da nitel yargı incelemiştik. Bu yeni bir şey değil. Şimdi içeriye bakacağız. Şu ana kadar biçimle ilgilendik. Ve içeriye baktığınız zaman ne olacak? Bu sayfa 512. İkinci bölüm. Tekil herhangi bir dolaysız somut nesnedir. Tekil olan şey, yani tasımdaki tekil herhangi bir dolaysız nesne. Değil mi? Şimdi burası önemli çünkü kolay ve bütün konuyu şey yapıyor. Anlaşılır hale getiriyor. Tekil herhangi bir dolaysız somut nesnedir. Tekillik ise, yani örneğin gül herhangi bir somut nesne, bu tekil olarak alınabilir. Şimdi dikkat ederseniz gül herhangi bir tekil nesne olarak hiç de bir yargı falan değil. Değil mi? Basbaya bir somut birçok özelliği olan, yani birçok tekilliği olan bir nesne. Hegel tasımı böyle anlıyor. Şimdi tekilliğe geldiğimiz zaman, tekillik gülün özelliklerinden birisi. Kokusu, rengi, türü vesaire. Belirlilik, özellik ya da ilişkilerinden tekil verilir diyor. Tikellik momenti. Tikellik. Evrensellik. Üçüncü moment. Gül açısından ne olacak? Henüz tikeldeki daha soyut, daha da tekil bir belirliliktir. Yani tikelin kendisi. Örneğin kırmızıdır dedik. Kırmızının kendisi bir somut bütün olarak alınırsa onun tikelleri olacak. Yani kırmızının şeyleri nedir? Kategorileri ya da
açık kırmızı
tikelleri. Evet. Daha başka?
Pembeye kadar gider, bol beye kadar.
Onlar kırmızının tonları.
Başka nesi olur kırmızının?
Kırmızının kategorileri, yüklemleri. Nedir kırmızı? Renktir. Başka?
Dalga boyu.
Evet, dalga boyu olabilir. Yani bu tür şeyler. Tabii koyu kırmızı, açık kırmızı gibi şeyler de olabilir. Tonlar da, tonları da olabilir. Yüklemleri olabilir, evet. O zaman peki o şeyin, tikenin, pardon evrenselin, onun şeyleri olamaz mı? Dalga boyunun ya da rengin, renk nedir? Onun da evrenselleri olabilir. Yani pardon, onun da şeyleri, tikenleri olabilir. O da ayrı şeyleri kendi içinde. Renk de sayı şeyleri.
Üzerine vuran ışığı yansıtan kimyasal bir madde. Üzerine vuran kırmızı, evet. Yani bunun üzerine gelen bir de çıkmış ışığın işte kırmızıyı bize yansıtan bir şey.
Evet. Düşünelim bunu. Yani o da şeyi ayrışmaya devam, ayrışmayı kesmiyor. Devam edebilir diye diyoruz.
Şimdi kırmızı boyayı düşünün. Bir duvara kırmızı boya sürdüğünüzde ona gelen bir de çıkmış ışığın içindeki kırmızıyı bizim gözümüze yansıtır.
Evet.
O da şeyin kırmızının nasıl olduğunu
yani renk olarak değil de kırmızı olarak mı düşünüyorsunuz?
Kırmızının bütün bağıntılı olduğu her tür şeyi o da onun evrenselidir deyip herhalde oraya mı getirecek?
Oraya verelim bir şey yapalım. Burası yine önemli bir bölüm ve biraz enerji kapsamı olacak.